Ayrım 19.
1961 Anayasası bu bakımdan yapımcılarının zihinlerindeki ideal bir düzeni yansıtmakta, getirdiği kurumların ve kuralların bu ideal düzeni gerçekleştirmeye yeteceğine, bu konudaki beklentileri karşılayacağına inanılmaktadır. Bir benzetme yapmak gerekirse, o anayasa zarif fakat zayıf sütunlar üzerinde duran, bu zayıf sütunları sağlam temellere dayandırabilmek için kendi betonunu kendi dökmesi gereken çok güzel bir çatıya benzetilebilir. İdeal bir çatı yaratılmış, güzel sütunlar dikilmiş fakat bu sütunların sağlamlığı temellerine dökülecek betondan beklenmiştir. Herkesin bu bilinci göstereceğini, bilinçle birlikte gerekli sorumluluğu taşıyacağını düşünmek belki fazla iyimserlik olmuştur. 1961 Anayasası'nın temelinde böyle iyimser bir beklenti yatar. Örneğin, sendikalı, toplu sözleşmeli, grevli bir çalışma düzeni kurmak, Türkiye'deki işçi hareketinin bütün bunları gereken biçimde, gereken sorumluluklarla, kendi kendini yüceltici, bilinçlendirici yollardan kullanacağı yolunda iyimser bir beklentiden kaynaklanmaktadır. Özel kurumlar kurmak, üniversitesiyle, radyo ve televizyonuyla, toplumca bu kurumlardan beklenenlerin yerine getirileceği konusunda bir başka iyimserliği yansıtmaktadır. Başka bir deyişle, kamu fonlarının gerçekten bilimsel bir öğretim sistemi, gerçekten tarafsız bir iletişim sistemi yaratacağı, özerkliğin bu yolda kullanılacağı umulmaktadır. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere yargı organlarından beklenen de iktidarların etkilerinden uzak ama toplumun özlemlerine yakın bir adalet anlayışıdır. Kurumlar ve kadrolar konusundaki iyimser beklentilerin gerçekleşmeyişi 12 Eylül 1980 öncesindeki Türkiye'nin gelmiş olduğu kanlı kargaşa ortamından 1961 Anayasası'nın sorumlu tutulmasına yol açmıştır. Onun içindir ki 1971 ve 1973 değişiklikleri öncesinde 1961 Anayasası'na ilişkin olarak söylenenler 12 Eylül öncesinde ve sonrasında bu kez o değişikliklerin yetersizliğini de kapsayacak bir biçimde yine söylendi. Kendi uygulayıcıları arasında tartışılan ve bu tartışmalar ortasında uygulanmaya çalışılan bir anayasa, kendi dışındaki nedenlerle anarşi içine yuvarlanmış bir toplumun sorunlarını çözmekte yetersiz kalıyordu. Daha doğrusu, başka açılardan ortaya çıkan yetersizlikler anayasaya yüklenmekteydi. Herhalde anayasanın bu durumu aşabilmesi ve yetersizlikler konusunda bir bahane olarak kullanılmaktan kurtarılabilmesi için yapılabilecek bazı düzeltmeler, kurumlarda ve kurallarda yapılması gereken bir takım ayarlamalar vardı. Ama 12 Eylül öncesinde bunlara ilişkin pek az tartışma oldu. Daha doğrusu tartışma açıldığı zaman ileri sürülen çözümler artık çoktan düzeltme ve ayarlama boyutlarını aşmış, anayasa değişikliği görüntüsü altında yepyeni bir anayasa yapma isteğinin belirtileri olmaya başlamıştı. Örneğin 15 Mayıs 1980 tarihli Yeni Forum dergisine ek olarak yayınlanan Rejim ve Anayasamızda Reform Önerisi başlıklı belge, sonradan 1982 Anayasası ile getirilecek olan kurum ve kurallar hemen hemen tümünü içermekteydi. Yazarları meçhul kalmış olan bu belge, devlet adeta felce uğratılmıştır teşhisine vardıktan sonra, Türkiye'nin kuvvetli bir devlete ihtiyacı vardır düşüncesinden kalkarak, ikinci meclisin kaldırılmasından Cumhurbaşkanı'nın güçlendirilmesine kadar son derece köklü değişiklikler ileri sürmekteydi. Bu ve buna benzer öneriler 12 Eylül öncesindeki ana beklentiyi bütün açıklığıyla ortaya koymaktaydı. Beklenti, otorite beklentisidir. Kendisine sahip çıkabilecek toplumsal güçler bakımından zayıf durumda bulunan 1961 Anayasası, beklentiyi karşılamakta yetersiz kalmış, onun bu yetersizliği sanki beklentiyi yaratan durumların nedeni de anayasaymış gibi bir izlenim uyandırmıştır. 1982 Anayasası, otorite beklentisinin yanıtı olan, her şeyden önce otoriteyi vurgulayan bir anayasadır. Bu özellik, kurumlar ve kurallar açısından da yürütmenin güçlendirilmesi biçiminde özetlenebilecek olan sonucu doğuruyor. Yürütmenin güçlendirilmesi, elbette yalnız yürütme organının güçlendirilmesi biçiminde ortaya çıkmış değildir. 1982 Anayasası'nda Fransızların rasyonelleştirilmiş parlamentarizm dedikleri, parlamentonun çalışmasını rasyonalize eden, çabuklaştırıp akılcı yönlemlerle verimlileştiren hükümler de var. Dolayısıyla yürütmenin güçlendirilmesi, biraz da yasamanın işlek hale getirilmesiyle sağlanmak istenmişti. Yasama sürecinin kısaltılmış olması, yasama organının tek meclise indirilmesi, dönemin uzatılması ve böylece parlamentoya dayalı hükümetlere daha uzun bir çalışma süresinin tanınması, grup yetkilerindeki değişiklikler yoluyla olur olmaz muhalefet engellemelerinin önlenmesi, toplantı yeter sayısının 1/3'e indirilişi gibi parlamento çalışmasını çabuklaştıran ve kolaylaştıran yeni çözümler, yürütmeyi güçlendiren yaklaşımın değişik yönleridir. Fakat yürütmenin güçlendirilmesinde asıl dikkati çeken ve belki de 1982 Anayasası'nın en ilginç düzenlemesi sayılabilecek olan nokta, Cumhurbaşkanlığının güçlendirilmesidir. İleride Cumhurbaşkanı'na ilişkin olarak 73. 75. 77. ve 78. sorular dolayısıyla görüleceği gibi 1982 Anayasası'yla devlet başkanı özellikle çeşitli organlara yaptığı atamalar ve seçmeler bakımından çok önemli yeni yetkilerle donatılmıştır. Hepsinden daha önemlisi, Cumhurbaşkanı'nı yeni anayasa düzeninin ve en başta geçiş dönemine ilişkin düzenlemelerin koruyucusu durumuna getiren değişikliktir. 1982 Anayasası'nın bu yaklaşımı, yani yürütmenin türlü yollardan güçlendirilip daha etkili duruma getirilmesi, hem Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar hem de dünyadaki genel eğilim düşünülürse son derece çağdaş bir yaklaşım olarak gözükebilir. Çünkü yürütmenin güçlendirilmesi, bütün dünya anayasalarında görülen ve devlet görevlerinin artmasıyla birlikte çağımızın zorunlu kıldığı bir yaklaşımdır. Yalnız bu güçlendirişin otorite ile özgürlük arasında kurulmuş dengeleri çok fazla bozmadan gerçekleştirilmesi de çağın bir başka gereğidir. 1982 Anayasası ise yürütmeyi güçlendirirken bir başka şeyi mutlaka yapılması gereken bir değişiklik ya da mutlaka düşünülmesi gereken bir zorunluluk olarak görmüştür. Özgürlükler ve haklar düzeninin sınırlanması ve bu alandaki yetkilerin yasamadan yürütmeye doğru kayması. Acaba bu ikisinin birden yapılması, yani hem yürütmenin güçlendirilmesi hem de özgürlükler düzenine yeni sınırlamaların getirilmesi ne derece sağlıklı bir toplum yaratabilir? 1982 Anayasası'nı 1961 Anayasası'ndan ayıran ana özelliğin yarattığı ana sorun budur. Başka bir deyişle 1982 Anayasası toplumdaki otorite beklentisini belki fazlasıyla karşılamaktadır. Ama otorite beklentisini yaratmış olan durumun giderilmesinde, yani sağlıklı bir toplumun yaratılmasında ne ölçüde başarılı olacağı henüz belli değildir. Soru 31. Anayasaya göre Türkiye Devleti'nin temel ilkeleri ve nitelikleri nelerdir? Tıpkı 1961 Anayasası gibi 1982 Anayasası da birinci maddesinde Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğunu belirtip ikinci maddesinde de bu cumhuriyetin niteliklerini saymaktadır. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Demek ki her şeyden önce yine 1961 Anayasası dolayısıyla 20. soruda yapıldığı gibi anayasanın başlangıç kısmını gözden geçirmek ve ikinci maddede sayılanlar dışında orada ne gibi ilkelerin bulunduğunu, daha doğrusu nelerin ilke sayılabileceğini araştırmak gerekiyor. Bu, ilk bakışta sanılabileceği kadar kolay bir iş değil. Tek bir cümleyle ama yaklaşık 400 sözcüklü tek bir cümleyle hem anayasanın meşruluğunu, hem ana doğrultusunu, hem temelindeki temel inançları, hem benimseniş biçimini anlatmaya çalışan bir metin, ister istemez çapraşık, ağır, yüklü olur. Üslup akıcı ve berrak değilse, sözcükler iyi seçilmemişse, güçlük daha çoğalır. İlkeler seçilmezleşir. Yine de 1982 Anayasası'nın başlangıcından şu ilkeler çıkarılabilir. A. Anayasanın meşruluğu. Anayasa 12 Eylül Harekatı sonucunda danışma meclisince hazırlanıp Milli Güvenlik Konseyi'nce son şekli verilerek Türk milleti tarafından kabul ve tasvip olunmuş, yani onanmıştır. 12 Eylül ebedi Türk vatan ve milletinin bütünlüğüne ve kutsal Türk devletinin varlığına karşı Cumhuriyet devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yaklaştığı sırada gerçekleştirilmiştir. Türk milletinin ayrılmaz parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu gerçekleştirmeyi milletin çağrısıyla yapmıştır. Anayasayı hazırlayan danışma meclisi Türk milletinin meşru temsilcileri durumundadır. Dolayısıyla anayasa doğrudan doğruya Türk milletinin eliyle vaz olunan, yani konan bir metindir. Meşruluğunu bütün bu gerçekleştirilmiş niteliklerinden alır. 1995 değişiklikleri başlangıç metninde bu görüşleri yansıtan ilk iki fıkrayı kaldırarak ve üçüncü fıkraya Türk vatanı ve milletinin ebedi varlığını ve yüce Türk devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu anayasa biçiminde bir giriş ekleyerek anayasanın meşruluk temelini 12 Eylül'ün meşruluk iddiasından ancak bir ölçüde ayırmış oldu. Çünkü Milli Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisi'nin tasarruflarına karşı yargı mercilerine başvurma yasağı koyan ve o dönemde çıkarılmış yasalarla yasa hükmündeki kararnamelere karşı anayasaya aykırılık iddiasının ileri sürülmesini önleyen geçici 15. madde yürürlükten kaldırılamamıştır. Bu durumda geçerli meşruluk temeli olarak bir tek 7 Kasım 1982 halk oylamasının kaldığı söylenebilirse de o oylamanın 100. sayfada belirtilen olağanüstü koşullarda yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca haklar ve özgürlükler alanında da 12 Eylül yaklaşımının anayasadaki izleri hala yürürlüktedir. Demek ki şimdi yürürlükte olan anayasa asıl meşruluğunu 1983'ten beri seçimle iş başına gelmiş olan meclislerin bu anayasaya göre yasa çıkarmaya devam etmiş olmalarından almaktadır. Bu dolaylı bir benimseyiştir ve anayasayı köklü biçimde değiştirmeyen meclisler aynı zamanda onun meşruluğunu da kabullenmiş olmaktadırlar. B. Atatürk'e bağlılık. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda yorumlanıp uygulanmalıdır. Hiçbir düşünce ve mülahaza Atatürk milliyetçiliğinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının, Atatürk medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyecektir. Demek ki Atatürkçülük yalnız anayasanın yorumlanmasında temel ölçü olmakla kalmamakta, düşünceleri açıklama özgürlüğünün de sınırını oluşturmaktadır. Anayasaya göre bu sınırların dışında kalan düşünceler, korunması güvence altına alınmamış olan düşüncelerdir. C. Ulusal varlığın korunması ve yüceltilmesi. Her biri başlı başına inceleme, tartışma, derinleştirme konusu olabilecek fakat hepsi birden ulusal varlığın korunması ve yüceltilmesi biçiminde özetlenebilecek olan birçok temel inanç, davranış kuralı ve yorum ölçütü anayasanın başlangıç kısmında yığılı durmaktadır. Bunları şöyle sıralamak belki belirli bir açıklık sağlayabilir. Türk ulusu, dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesidir. Türk varlığı devleti ve ülkesiyle bölünmez bir varlıktır. Hiçbir düşünce ve mülahaza bu bölünmezliğin Türk milli menfaatlerinin, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin karşısında korunma göremez. Dolayısıyla bu kavramlar hem anayasa düzeninin temelleri hem de düşünce ve davranışların güvence sınırları durumuna gelmektedir. Bu sınırların dışı anayasa güvencesi altında değildir. Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını esas alarak ulusun refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde yorumlanmalıdır. Türk vatandaşları topluca milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortaktırlar ve birbirinin hak ve hürriyetine kesin saygı beslerler. Huzurlu bir hayat istemek, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duyguları besleyen ve yurtta sulh, cihanda sulh inancı içinde olan vatandaşların hakkıdır. D. Doğal haklar. Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak, milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürmek ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirmek, her Türk vatandaşının doğuştan sahip olduğu bir hak ve yetkidir. E. Ulus iradesinin üstünlüğü. Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletine aittir ve ulus iradesinin üstünlüğü mutlaktır. Ancak egemenliği millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluş, anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamaz. F. Gerçek anlamına uygun bir güçler ayrılığı, güçler ayrılığı devlet organları arasındaki üstünlük sıralaması anlamına gelmez ve belli devlet yetkilerinin kullanılmasından ibaret, bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği demektir. Üstünlük ancak anayasa ve yasalardadır. G. Laiklik. Bu ilke gereğince kutsal din duyguları devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmamalıdır. H. Anayasaya bağlılık ve bekçilik. Anayasa, Türk milleti tarafından demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunmuştur. Milletin kendi kendisine verdiği bu emanet, yorumlanıp uygulanırken, sözüne ve ruhuna başlangıçta sayılan bu ilkeler yönünde saygı ve mutlak sadakat gösterilmelidir. Görüldüğü gibi birbirlerinden ancak satır başlarıyla, virgül ve noktalı virgüllerle ayrılmış ve bir tek cümlede anlatılmaya çalışılmış bir yığın ilke, böylesine bir toplanma ve sınırlamayla bile yeterince açıklık kazanamıyor. Oysa 176. maddeye göre anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirleyen başlangıç kısmı, tıpkı 1961 Anayasası'nda olduğu gibi anayasa metnine dahildir. Dolayısıyla hepsi, örneğin Anayasa Mahkemesi kararlarında esas alınabilecek birer anayasa hükmü ağırlığındadır. Bu bakımdan başlangıç kısmının çok daha titiz bir anlatımla ve çok daha sağlam bir açıklıkla yazılmış olması gerekirdi. Bu sağlanamadığı zaman da başka bazı anayasalarda yapıldığı gibi başlangıç kısmını anayasa metninden saymamak ya da böyle bir kısmından büsbütün vazgeçmek daha doğru bir yol olabilirdi. Nitekim hukuk metinleri olarak hayli başarılı bir anlatımla yazılmış olan 1921 ve 1924 anayasaları herhangi bir başlangıç içermeyen anayasalardır. Yeni bir anayasanın yapılışına yol açan olayları, ortamı, düşünceleri açıklamak ve özellikle olağanüstü dönemlerin olağanüstü yollardan ortaya konmuş ürünleri olan hükümlere açıklamalı bir meşruluk temeli oluşturmak kaygısı, 1961 ve 1982 anayasalarının başlangıçlı anayasalar olmasına yol açmıştır. Bunların ve özellikle sonuncusunun pek başarılı birer başlangıç örneği olduğu söylenemez. Anayasanın ikinci maddesi Cumhuriyet'in niteliklerini yalnız başlangıçta belirtilen temel ilkelerden ibaret saymıyor. Maddenin kendisince sayılan başka ilkeler de var. Bu bakımdan burada da 1961 Anayasası'ndakine benzer bir durum söz konusu. Ancak ikinci maddede sayılan ilkelerden bir bölümü 1961 Anayasası'nın aynı maddesinde sayılmış olanlardan farklıdır. Demokratik devlet, laik devlet, sosyal devlet ve hukuk devleti gibi 1961 Anayasası'nda da bulunan temel ilkeler dışında yeni olarak şunlar var. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına saygılı bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı bir devlettir. Bu düzenlemede dikkati çeken nokta şu. Bazı kavramlar hem başlangıçta vurgulanmakta hem de ikinci maddede sayılan ilkeler arasında geçmektedir. Huzur gibi, Atatürk milliyetçiliği gibi. Bunları tekrarlanışlarından ötürü daha önemli saymak, temelin de temeli olarak görmek düşünülebilir mi? Böyle bir soruya doğru yanıt verebilmek için temel ilke ya da temel nitelik kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekir. Bir anayasanın temel ilkeleri ya da bir devletin temel nitelikleri bir ya da birkaç sözcükle anlatılır. Ama bu sözcüklerin gerisindeki kavramların içerikleri bir yığın anayasa maddesinden ve hükmünden oluşur. Dolayısıyla her ilke ya da nitelik bir çeşit özetlemedir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ya da laik olduğunu söylemekle iş bitmez. Devletin nasıl, ne ölçüde demokratik ya da laik olduğu, bu ilkeleri ayrıntılarıyla belirleyen ve düzenleyen başka anayasa maddeleriyle birlikte anlaşılır. Söz gelimi Türkiye Cumhuriyeti laiktir. Ama bu laiklik bir yandan 136. maddede belirtildiği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel idare içinde yer aldığını söyleyen, bir yandan da anayasanın 174. maddesiyle tekke ve zaviyelerle türbelerin kapatılmasını anayasaya aykırılık biçimde yorumlamayı olanaksız kılan kendine özgü bir laikliktir. Buna benzer açıklamalar, belirlemeler ve tanımlamalar öbür temel ilkelere ilişkin olarak da yapılabilir. Örneğin hukuk devleti ilkesini anayasanın yargıya ve mahkemelere ilişkin olarak getirdiği başka bir yığın kuralla birlikte düşünmek gerekir. Dolayısıyla temel ilkeleri tek başlarına soyut birer kavram olarak alıp bunlara kendiliğinden öznel tanımlamalar vermek doğru bir anayasa yorumu olmaz. İster ikinci maddede ister başlangıçta belirtmiş olsun her temel ilke anayasanın yapısı içinde yer alan başka ilkelerden ve kurallardan oluşmaktadır. Onlarla birlikte düşünülmesi, onlarla birlikte yorumlanması gerekir. Temel ilkelerden hangisinin ağır bastığı ve bir anayasa düzenine damgasını vurduğu da basit tekrarlanış sayılarıyla değil, o ilkelere ilişkin hükümlerin oluşturduğu bütünlükleri genel sistem içindeki ağırlıkları açısından değerlendirerek kararlaştırılabilir. Bu bakımdan en doğru yol ilkeleri teker teker ele almak ve o ilkelerle ilgili anayasa hükümlerini bu ele alış sırasında gözden geçirmektir. 8. Bölüm Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet. Soru 32. Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet niteliği, onun milli devlet olma niteliğini değiştirmiş midir? Daha önce 20. soru dolayısıyla görüldüğü gibi 1961 Anayasası yapılırken 1924 Anayasası'ndaki milliyetçilik ilkesi milli devlet ilkesine çevrilmiş ve bu ilke belirli bir devlet çeşidini anlatan hukuk terimi niteliğiyle anayasanın ikinci maddesinde yer almıştı. Milliyetçilik ise bütün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülkeler etrafında toplayan ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliği biçiminde ancak başlangıç kısmına konmuştu.